Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 22. ayrım. Saati itinayla kapattı. Kocası, gemi battığında bunu yanında taşıyordu herhalde diye mırıldandı. Yanından ayırmamış olmalı. Hatta belki de ona ve çocuklarına veda etmeden önce saati açmış ve içindeki yazıyı son bir kez okumuş olabilir. Birbirlerini bir daha hiç görmediler. Kadının onu nasıl sevdiğini gösteren bu anı, 100 yıldan fazladır birinin bulması ve onları hatırlaması için beklemiş. Öğrencinin öğretmenini aşması dedi Haydn bir saniye sonra, çok aşağılayıcı. Benim şimdiye kadar ulaştığım noktadan çok daha ileridesin. Tate şaşkınlıkla başını kaldırıp bakınca, ben bir saati, stilini, imalatçısını görürdüm. Kazılan yazıyı not eder, devrini belirten bir tarih bulunmasından mutlu olurdum. Belki David ve Elizabeth'i şöyle bir aklımdan geçirirdim. Elbette manifestoda onları arardım. Ancak onları görmezdim, onları hissetmezdim dedi. Benimki bilimsel bir gereklilik değil ki. Arkeoloji kültürü incelemek demektir. Çoğu zaman kültürü insanın yarattığını unutuyoruz. Ama en iyilerimiz unutmuyor. En iyilerimiz bunu dert ediyor. Elini Tate'in eli üzerine koydu. Tıpkı senin yaptığın gibi. Beni hüzünlendirdiği zaman ne yapacağımı bilmiyorum. Parmakları, Haydn'ın parmaklarıyla birleşecek şekilde elini çevirdi. Eğer yapabilseydim, bunu alır ve onların torunlarının torunlarının torunlarını bulur. Onlara, bakın, bu David'le Elizabeth'in bir parçası. Onların kim olduklarını gösteriyor diyebilirdim. Kendini aptal gibi hissederek saati bir kenara koydu. Ancak bu bana ait değil. Hatta artık onlara ait bile değil. Sea Search'e ait. Sea Search olmasaydı asla bulunamayacaktı. Bunu anlıyorum. Evet, kendi duygularına açıklık getirme gereği duyarak daha yakına eğildi. Burada yaptığımız iş önemli Haydn. Bunu yapma biçimimiz yenilikçi ve etkili. Yukarı çıkarmakta olduğumuz servete gelince bilgi, keşif, teori var. Biz Justin'i ve onunla birlikte ölen insanları yeniden gerçek ve canlı bir hale getiriyoruz. Ama işte tökezlediğim nokta bu. David'in saati nereye gidecek Haydn? Ve o, insanların yanlarında taşıdıkları diğer düzinelerce hazine. Bunlar üzerinde kontrolümüz yok. Çünkü işimiz ne kadar önemli olursa olsun, biz işçiyiz. Haydn, biz devasa bir konglomera içindeki bir noktayız. Sea Search'ten Poseidon'a, Poseidon'dan Trident'a ve devam edip gidiyor. Haydn'ın dudakları kıvrıldı. Birçoğumuz iş yaşamlarımızı bir nokta gibi geçiririz, Tate. Bu seni tatmin ediyor mu? Sanırım, sevdiğim işi yapabiliyorum. Öğretmek, ders vermek, yayın yapmak. Bu konglomeralar olmadan, onların sosyal vicdanları veya vergiden düşecek bir şey arama ihtiyaçları olmadan, hem bu tip bir sahra çalışması için asla zaman ayıramazdım. Hem de elime karnımı doyuracak kadar bile para geçmezdi. Bu doğruydu tabii. Son derece mantıklıydı. Ama yine de. Ama bu yeterli mi Haydn? Yeterli mi olmalı? Hiçbir şey riske etmeden veya av deneyimi yaşamadan, yaptığımız veya keşfettiğimiz şey üzerinde hiçbir kontrol veya hakkımız olmadan, burada çalışarak neleri kaçırıyoruz acaba? En başta bizi buna çeken aşkı kaybetme tehlikesi içinde değil miyiz? Sen değilsin. Beyninin hep söylediğini, yüreği de kabul etmeye başlamıştı. Haydn asla ona uygun değildi. Kendi basit, ağır ve monoton varlığı yanında o egzotik bir çiçekti. Sen o aşkı asla kaybetmeyeceksin. Çünkü seni tanımlayan şey bu. Aptalca bir rüyaya sembolik bir veda ederek Tate'in elini alıp dudaklarını parmak kemiklerinin üzerine dudaklarını bastırdı. Haydn, erkek onun gözlerindeki endişeyi, pişmanlığı ve ne acıdır ki acımayı okuyabiliyordu. Merak etme. Yalnızca meslektaştan meslektaşa bir takdir göstergesi. Daha uzun süre birlikte çalışmayacakmışız gibi bir şüphem var. Tate, karar vermedim dedi hemen. Sanırım vermişsin. Burada sorumluluklarım var ve sana borçluyum Haydn, beni bu göreve önerdiğin için. Haydn, ismin zaten listedeydi diye düzeltti. Ben sadece seçimi onayladım. Ama ben sanıyordum ki, kaşları çatıldı. Bir gün kazanmıştın Tate. Bundan hoşlandım Haydn, ancak zaten listedeydi mi dedin? Kimin listesinde? Trident'in. Oradaki önemli kişi senin sicilinden etkilenmiş. Esasında seni listeye dahil etmek için belirli bir baskı varmış gibi bir hisse kapıldım. Para babalarından biri tarafından. Öneriye uymaktan mutluluk duymadığım için değil. Ama böyle bir izlenim edinmiştim. Anlıyorum. Adlandıramadığı nedenlerden gırtlağı kurudu. Bu kim olabilir, bu para babası? Dediğim gibi ben yalnızca bir noktayım. Kalkarken omuzlarını silkti. Her neyse, araştırma tamamlanmadan istifa edecek olursan, seni kaybettiğim için üzüleceğim. Ancak seçim senin. Benden ileride gidiyorsun. Bir şekilde yalnız bırakılmış olduğunu fark etmek onu sinirlendirmişti. Ancak yine de Hayden'a gülümsedi. Ama teşekkürler. O gidince tedirgin oldu. Bu tekinsiz duygu nereden çıkmıştı merak etti. Neden kendisini bir listeden ve adının orada olduğundan hiç haberi olmamıştı? Monitörüne dönerek tuşlara bastı. Gözleri ekran üzerinde kısılmıştı. Trident demişti Hayden. O yüzden o an için Poseidon ve Sea Search'ı es geçecekti. Herhangi bir kademede gücün nerede olduğunu bulmak için parayı araştırmak lazımdı. Hey, arkadaşlar ve komşular! Bowers bir tavuk budunu kemirerek içeri daldı. Yemek hazır. Gülmesini bekleyerek kaşlarını Tate'e doğru oynattı. Bana yardım için şuna bir el at Bowers. Elbette tatlı şey, benim elim senin elin demektir. Yalnızca bilgisayardaki büyünü çalıştır. Trident'taki büyük destekçilerin kimler olduğunu bulmak istiyorum. Teşekkür notlarımı yazacaksın. Yemeğini bir yana bırakarak, ellerini gömleğinin önüne sildi ve işe koyuldu. Burada bir yığın katman var diye mırıldandı bir dakika sonra. Neyse ki ben en iyiyim. Burada ana merkeze bağlısın. Onun için bize gerekli olan bilgi burada bir yerdedir. Her zaman öyledir. Yönetim kurulunu mu yoksa başka bir şey mi istiyorsun? Tate, hayır dedi yavaşça. Bunu unut Bowers. Şirket adı altında Nomad'ın sahibi kim? Gemi kime ait? Sahibini bulmak güç olmamalı. Bu teknolojiyle olmamalı. O Sea Search'ün malı bebek. Bekle. Tanrım, hayırseverleri severim. Van Dyke katlı bir kedi. Tate ekrana baka kaldı. Silas Van Dyke. Çok etkili ve zengin biridir. Ondan bahsedildiğini duymuş olmalısın. Bir yığın araştırmayı finanse ediyor. Adama kocaman, dokunaklı bir öpücük vermek boynumuzun borcu olsun. Tate'in yüzüne bakınca gülümsemesi kayboldu. Neyin var? Ben. Öfkeden dişlerini birbirine sürttü. Beni buraya o orospu çocuğu koydu. O, pekala, işi bırakıyorum. Bırakıyor musun? Şaşkına dönen Bowers gözlerini ona dikti. Neden yapacaksın bunu? Beni kullanabileceğini sandı. Öfkeden deliye dönmüştü. Çalışma masasının üzerinde itinayla dizilmiş eserlere baktı. David ve Elizabeth'in saatine. Canı cehenneme. Matthew, telefonu kapadı, kahvesini aldı. Bir köprüyü daha yakmıştı. Ya da belki ama yalnızca belki yeni bir köprü kurmak için ilk adımları atıyordu. Sabah Hatteras'a doğru yol alıyor olacaktı. Başka şey olmasa bile diye düşündü. Mermaid'in denize dayanıklılığını sınamak için iyi bir fırsat. Tekne bitmiş, boyanmış, cilalanmış ve adı konmuştu. Son birkaç gündür Larue ile birlikte ona birkaç kısa tur yaptırmışlardı. Suda rüya gibi kayıyordu. Matthew arkasına yaslandı. Tatlı bir yorgunluk içindeydi. Belki sonunda kalıcı bir şey yapmıştı. Adının bile kendisi için özel bir anlamı vardı. O rüyayı yine görmüştü. Tate'in derin karanlık suda olduğu rüyayı. Bunu kendisine açıklamak için Freud'a ihtiyacı yoktu. Son birkaç haftadır Ray ile sık sık görüşmüştü ve pek çok kez Tate'den söz etmişlerdi. Tıpkı Isabella'dan ve o geçmiş yazın anılarından söz ettikleri gibi. Tabii ki bu onu düşündürmüş ve geriye bakmasına neden olmuştu. Bu yüzden rüyayı yeniden görmüştü. Tate bir avuç anıdan başka bir şey olmayabilirdi belki. Ancak rüya o kadar beklenmedikti ki, tekneyi ondan esinlenerek vaftiz etme dürtüsüne kapılmıştı. Ya da belki dolaylı bir yoldan, Tate'in kendisinden esinlenmişti. Onu görüp görmeyeceğini merak ediyordu. Şüpheliydi. Kendine bunun bir önemi olmadığını söyleyerek gevşedi. Tel kapı gıcırdayarak açıldı, çarptı. Larue burger ve patates kızartmalarıyla içeri girdi. Telefon görüşmeni yaptın mı diye sordu. Kollarını başının üzerine kaldırdı, parmaklarını birbirine geçirip gerindi. Evet, Ray'e sabah yola çıkacağımızı söyledim. Hava iyi görünüyor. İyi bir hızla, 3 veya 4 günden fazla sürmemesi gerekiyor. Bu bize, Mermaid'i zora koşmak için bir fırsat verecek. Onunla ve karısıyla tanışmak için can atıyorum. Larue kağıt tabakları çıkarttı. Sana bulduğu şey hakkında daha fazla bir şey söylemedi mi? Benim onu bizzat görmemi istiyor. Matthew birden acıktığını hissederek bir burger aldı. Nisan ortalarında Batı Hint Denizi'ne gitmeye hazırlanıyor. Bizim için uygun olduğunu söyledim. Larue'nun bakışı, Matthew'nun bakışıyla karşılaştı ve öyle kaldı. Ne kadar erken gidersek, o kadar iyi. Oraya dönmek istediğine göre delirmişsin. Suratı perişan Buck, yatak odasından çıktı. O yer lanetli, Isabella lanetli. Babanı aldı, öyle değil mi? Takma ayağıyla yavaş yavaş yürüdü. Neredeyse beni alıyordu. Almalıydı. Matthew, Larue'yu kızdırmak için kendi patates kızartmalarını iyice tuzladı. Babamı Van Dyke aldı dedi sakince. Senin bacağını alan ise bir köpek balığıydı. Angeline'in laneti neden oldu buna? Belki oldu. Matthew düşünceli bir şekilde ağzındakini çiğniyordu. Eğer o neden olduysa sanırım onun üzerinde bir hakkım var. O şey Lassiter'lara kötü şans getiriyor. Şansımı değiştirmenin zamanı artık. Buck dengesiz bir şekilde elini linolyum kaplı ufak masanın üzerinde gezdirdi. Belki senin başına bir şey gelirse ben ne olurum diye endişe ediyorum sanıyorsun. Sorun bu değil. Baban sana bakmamı beklerdi. Yapabildiğim süre içinde en iyisini yaptım. Uzunca bir süredir kimsenin bana bakması gerekmiyor. Belki haklısın ama belki geçtiğimiz son yıllarda yaşadıklarımız beni dellendiriyor. Sahip olduğum tek şey sensin Matthew. İşin gerçeği, şimdiye kadar hayatımda beni ilgilendiren tek kişi sen oldun. Buck'ın sesi, Matthew'nun gözlerini kapatmasına ve suçluluk duygusunun acısından kurtulmak için kendini zorlamasına neden oldu. Yaşamımın geri kalanını durduramadığım bir şey için para ödeyerek veya köpek balığının başladığı işi senin bitirmeni izleyerek geçirmeyeceğim dedi. Senden kalmanı istiyorum. Sanırım bir iş kurabiliriz. Turist gezdirir, balıkçılık ya da buna benzer bir şeyler yaparız. Buck güçlükle yutkundu. Bu arada gücümü toplamış olurum. Ben bunu yapamam. Matthew'nun iştahı kaçmıştı. Yemeğini bir kenara itip kalktı. Isabella'nın peşinden gidiyorum. Onu bulurum veya bulamam. Yaşamımı yeniden düzenliyorum. Orada yatan yığınla batık var. Ve eğer yaşamımın kalan kısmını altın avlamak yerine metal çıkartarak veya turistlere şoförlük yaparak geçirirsem Allah belamı versin. Sana engel olmak için yapabileceğim hiçbir şey yok. Buck titreyen ellerine eğdi başını. Yapabilecek bir şey olduğunu da düşünmemiştim zaten. Derin bir nefes aldı. Omuzlarını dikleştirdi. Ben de seninle geleceğim. Buck, Buck. 10 gündür ağzıma içki denen bokun bir damlasını bile koymadım. Buck ellerini yumruk haline getirdi sonra tekrar gevşetti. Temizim. Belki henüz biraz sallanıyorum ama temizim. Matthew ilk kez başını kaldırıp ona baktı. Gözlerinin altında gölgeler vardı ama gözleri berraktı. 10 gün önce gelmek istemiyordum Buck. Doğru ama kendimde değildim. Benim hayatım da buna bağlı Matthew. Geri dönme düşüncesi ödümü patlatıyor. Ama eğer sen gidersen ben de giderim. Lassiter'lar birbirinden ayrılmaz demeyi başardı. Sesi yine çatallaşmadan önce. Beni geride bırakmaman için yalvarmamı ister misin? Hayır Tanrım. Bir eliyle yüzünü sıvazladı. Geri çevirmek için düzinelerce mantıklı ve geçerli nedeni vardı. Kabul etmek için ise tek. Buck ailesiydi. Sana bebek bakıcılığı yapamam veya gizlice bir şişe araklayacaksın diye endişelenemem. Çalışmak, teknede kapladığın yerin hakkını vermek zorundasın. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Larue, Matthew sessizce getirdiği yemeği yiyen adama döndü. Bunda senin de paran var. Kararın ne? Larue yutkundu. Kağıt peçeteye, kibarca ağzını sildi. Ben, sanırım, titremiyor olduğu sürece iki fazla el bir engel teşkil etmez. Omuzlarını silkti. Eğer titrerlerse onu safra olarak atabilirsin. Buck aşağılanmıştı ama çenesini kıstı. Gücümü toparlayacağım. James Isabella'yı istiyordu. James'in anısını, onu ele geçirmene yardım edeceğim. Matthew pekala diyerek başını salladı. Takımlarını topla. Günün ilk ışıklarıyla hareket ediyoruz. 14. Ufak uçak iniş pistinde zıplayınca Tate yarım uykusundan uyandı. Geçmiş 38 saat içinde kendini gemilerden uçaklara, uçaklardan taksilere atarak devamlı hareket halinde olmuştu. Pasifik'in esaslı bir bölümünü, tüm bir kıtayı ve tüm değişik zaman dilimlerini aşmıştı. Gözleri gündüz olduğunu söylüyordu ancak bedeninde buna dair hiçbir ipucu yoktu. Şu anda kendini sanki yüksek bir ses veya dikkatsiz bir çarpmayla tuzla buz oluverecek ince, nazik bir camdan yapılmış gibi hissediyordu. Ama evdeydi. Daha doğrusu Hatteras adasındaki minik Frisco Havalimanı ne kadar yakınsa o kadar yakındı evine. Geriye yalnızca hızlı bir araba yolculuğu kalmıştı. Sonra en az 24 saat hareket halinde olan her şeyden uzak duracağına yemin etti. El bagajını dikkatlice çekerek indirdi. Norfolk'ta yakaladığı pervaneli konserve kutusu kendisiyle pilot dışında boştu. Kendisi indikten sonra pilot döndü ve başparmağını havaya kaldırarak ona bir işaret yaptı. Dade de karşılık olarak eliyle belli belirsiz bir işaret yaparken daha da belirsiz bir şekilde gülümsedi. Düşünmesi gereken bir yığın şey olduğunu biliyordu ancak beyni hiçbir şekilde devreye girmiyordu. Van Dyke'la ilgili bağlantıları keşfetmiş olduğu andan itibaren eve dönmek için kendini parçalarcasına acele etmişti. Kader elini oynamıştı. Babasından, araştırma gezisinden kurtulmayı başarır başarmaz hemen gelmesini isteyen bir telefon aldığında eşyalarını çantalara tıkmaktaydı. Pekala diye düşündü. İpleri koparmıştı işte. Üstelik bunu rekor olacak kadar kısa bir zamanda yapmıştı. O zamandan beri arada bölük pörçük uyuma fırsatı yakalayarak yolculuk yapma dışında hiçbir eylemi olmamıştı. Görevinden binlerce mil uzakta olduğu şu anda Van Dyke'ın olanlardan haberdar edildiğini, ona nanik yaptığını artık öğrenmiş olduğunu umuyordu. Evrak çantası bir elinde, el bagajı omzuna asılı, havalimanının dar basamaklarını inceledi. Dizleri titriyordu. Gözünde parlak güneş ışınlarını kesen koyu renkli bir gözlük olduğu için şükretti. Onları neredeyse hemen gördü. Pilotun bavulunu bagaj bölümünden çıkartmasını beklerken neşeyle el sallıyorlardı. Neşeyle. Ne kadar az değişmişler diye düşündü. Belki babasının saçı biraz daha beyazlaşmıştı ancak ikisi de öyle zinde ince ve hoştular ki. İkisi de budala gibi sırıtıyor, el ele tutuşmuş, manyakça el sallıyorlardı. Yalnızca onlara bakmakla Tate'in yol yorgunluğunun yarısı akıp gitti. Ancak ne biçim lanet bir işe girdin acaba diye merak etti. Telefonda paylaşılamayacak sırlar, entrikalar, planlar ve serüven. Şu lanet olası kolye, şu lanet olası batık, lanet olası Lassiter'lar. Tate'in Charleston'daki kendi evi yerine doğrudan Hatteras'a gelmesinde babasının yeniden Lassiter'larla birlikte olma isteği ağırlıklı rol oynamıştı. Kendisini dinleyeceğini ve Matthew ile temas kurmaktan vazgeçeceğini umuyordu. Herhangi birinin o korkunç yazın tekrarını isteyebilmesi ona anlaşılmaz geliyordu. Tamam, işte artık buradayım diye söylendiği içinden. Bavulunun sapından tutup, arkasından çekerken. O harika ancak çocuksu ailesini biraz mantıklı olmaya davet edecekti. Oh tatlım, seni görmek öyle güzel ki. Marla'nın kolları etrafına dolanıp ona sımsıkı sarıldı. Öyle uzun zaman geçti ki, bu kez neredeyse bir yıl oldu. Biliyorum, sizleri özledim. Gülerek babasını kucaklamak için çantasını bıraktı. İkinizi de özledim. Ayrıca harika görünüyorsunuz. Bakmak için geri çekildi. Gerçekten harikasınız. Anne saçını değiştirmişsin. Neredeyse benim eski saçım kadar kısa. Beğendin mi? Marla kadınca bir tavırla kısaca kesilmiş saçlarını elledi. Harika, çok modern. Ve öyle gençlik doluydu ki, Tate bu güzel, pürüzsüz yüzlü kadının nasıl olup da kendi annesi olabildiğini merak etti. Artık o kadar çok bahçeyle uğraşıyorum ki, uzun saç zor oluyor gibi geldi. Tatlım çok zayıfsın, kendini çok yormuşsun. Alnını kırıştırarak kocasına döndü. Ray, sana onun çok çalıştığını söylüyordum. Kocası gözlerini döndürerek, söyledin diye kabul etti. Defalarca söyledin. Yolculuk nasıldı bebeğim? Bitmeyecekmiş gibiydi. Küçük terminalden Ray'in cipini park etmiş olduğu yere doğru yürürlerken, sırtındaki gerginliği rahatlatmak için omuzlarını oynattı. Esneyerek başını iki yana salladı. Önemli olan buradayım artık. Geldiğin için mutluyuz. Ray, bagajları cipin arkasına yerleştirdi. Senin de bu yolculuğa katılmanı istedik Tate, ama araştırma işinden istifa ettiğini duyunca kendimi suçlu hissettim. Biliyorum, bu iş senin için önemliydi. Sandığım kadar önemli değilmiş. Cipin arkasına tırmandı. Başını arkaya yasladı. Van Dyke'ı ve ilişkilerini konu yapmak istemiyordu. En azından şimdilik. Bu araştırmanın bir parçası olmaktan memnunum. Birlikte çalıştığım insanları son derece takdir ediyorum. Ve onların herhangi biriyle yeniden çalışmaktan büyük mutluluk duyarım. Ancak işlemin bütünü büyüleyici ama kişiliksizdi. Eserlerden herhangi biri bana gelene kadar o kadar çok elden geçiyordu ki, neredeyse incelemek için raftan bir şey almak gibiydi. Yorgun bir şekilde omuzlarını oynattı. Anlıyor musunuz? Evet, Marla tarafından uyarılmış olduğu için Ray, kendi planlarını ortaya dökme ihtiyacını bastırdı. Ona biraz zaman ver diye ısrar etmişti Marla. Acele etme. Artık evdesin dedi Marla. Yapacağın ilk iş, sıcak bir yemek yemek ve iyi bir uyku çekmek. Tartışma yok. Aklım başıma gelir gelmez, şu Isabella'nın peşinden gitme planınızın tümünü dinlemek istiyorum. Araştırmamı okuyunca dedi Ray, neşeyle Buxton köyüne doğru dönerken, başlamak için neden bu kadar istekli olduğumu göreceksin. Devam etmek için ağzını açtı. Karısının uyarıcı bakışını görünce vazgeçti. Bir parça dinlendikten sonra birlikte üzerinden geçeriz. Tate, en azından seni buna itecek ne bulduğunu söyle bari diye başladı. Çamlar arasındaki bir açıklıktan dönüp kumlu yolda ilerlerken. Oh, zakkumlar açıyor. Kendini kaptırmıştı. Çiçeklerin, körfezin ve çamların, suyun, kendine özgü aroması ile karışmış kokusunu içine çekebilmek için camdan dışarı sarktı. Tıpkı bir masal gibi görünüyordu. 22. ayrımın sonu. Sayfa 213. Devamı 23. ayrımda.